Şeyh Bedrettin Varidat, İsmet Zeki Eyüboğlu, 7. Kaset, 1. Yüz. İnsanın oluşumu. Daha önce insanın kaynağını, Tanrı ile olan ilişkisini araştırmıştık. Bakınız insan. Burada da insanın oluşmasında kullanılan öğeleri görelim. Şeyh Bedrettin'e göre insan, yerle göklerin birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Bu konudaki görüşünü Kur'an'ın yalanlayanlar görmüyorlar mı? Göklerle yeryüzü bitişikti, birdi, ikisini yarıp ayırdık anlamına gelen sözlerine dayandırır, onu yorumlar. Bu ayetten amaç insandır. Gökler melekut evrenini gösterir, yeryüzü de duyu evrenini, mülk. İnsan ikisinden oluşmuştur. Döl yatağında bir damla sıvıyken iki evrende birdi. Onu ruh üfürerek ikisini yarıp ayırdık. İnsanda duyu evreniyle ilgili belirtiler de, melekut evreniyle ilgili belirtiler de görüldü. Ve 64. Şeyh Bedrettin'in bu yorumu ile Adem'in yaratılışı, Tanrı ile olan öz bağlantısı arasında kurulacak birlik, tin toprak ilişkisine dayanır. Bilindiği gibi tin tanrısaldır, gökleri yansıtır, toprak ise yeryüzünü dile getirir. Tanrı, yeryüzünü oluşturan toprakla göksel olan ruhu birleştirip insanı bütünlüğe kavuşturmuştur. Tinle toprağın ayrı ayrı birer varlık niteliği taşıması yalnız görünüştedir. Gerçekte ikisi de Tanrı'nın birer görünüşü olduğundan arada birlik vardır. İnsanın göklerle yerden oluşmasını anlamak, arada bir çelişkinin bulunmadığı sonucuna varabilmek için Şeyh Bedrettin'in varidatta savunduğu düşünceyi, benimsediği açıklama yöntemini gözden uzak tutmamak gerekir. Onun boyuna yakındığı bilgisizlik böyle çelişkili bir sonuca götürecek yoldur. Yeryüzü yaşamı. Kur'an'dan yeryüzü yaşamı bir oyundur, oyalanmadır ayetinden kalkan Şeyh Bedrettin, kendi düşüncesini açıklarken gene Tanrı kavramına dayanır. Yeryüzü yaşamını, insanı haktan uzaklaştıran, halkla oyalayan varlık diye anlatır. Ve 29. Yeryüzü yaşamı insanı ölümsüzlükten uzaklaştırır, ölümlü olana götürür. Önemli olan, tutkuların etkisinden kurtulup içe kapanış yoluyla tek varlık olan Tanrı'yı düşünmek. Ondan başka varlık olmadığını, bütün nesnelerin Tanrı'da, Tanrı'nın bütün nesnelerde olduğunu anlamaktır, kavramaktır. Yeryüzü yaşamını sevmek, ona dört elle sarılmak ancak bilgisizlerin işidir. Gönül bilgisi kazanmış kimseler, arifler, yeryüzü yaşamına önem vermezler. Onlar Tanrı ışığıyla dolu olduklarından, yeryüzünde Tanrı'dan başka varlık görmezler. Örnek insan. Bu çalışmanın insanla ilgili bölümünde Şeyh Bedrettin'in insan konusunda ne düşündüğünü, insanı hangi koşullar altında bir varlık saydığını gördük. Burada da örnek insan kavramı üzerinde duralım. Şeyh Bedrettin böyle bir kavram kullanmamıştır. Ancak gerçek insandan ne anladığını söylerken verdiği tanımlar bizi böyle bir başlık bulmaya itti. Onun dilinde olgun insan, insanı kamil, bilgin kişi, arif gibi kavramlar çok geçer. Bu kavramların aydınlığında insana bakınca özel bir örnek ortaya çıkar. Olgun insan tanrısal bir varlıktır. Tanrı ona sık sık esinler gönderir. Ona bilgiler verir, özünü aydınlatır, uyarır. Böylece başkalarının bilemeyeceklerini, anlayamayacaklarını bilir, anlar. Bu insanın görevi de çevresindekileri uyarmak, aydınlatmaktır. Bunları yapabilecek insanın Tanrı'yla yakınlık kurması, içinin arınması gerekir. Ve 1. Bilgin kişi, yaptım, düzenledim derse doğruyu söyler. Ve 13. Buradaki bilgin kişi Tanrı'yla yakınlık kuran, ondan esinler alan, gönül bilgisiyle irfan dolu, Tanrı ışığıyla aydınlanmış kimsedir. Yoksa haktan yüz çeviren kişi şeytandır. Ve 21. Olgun insan hakla hak olandır. Şeyh Bedrettin'in gözünde inanmış, olgun kişinin bütün eylemleri gönül bilgisine dayanır. Bilgiyle gerçekleşir. Eylemsiz, amelsiz, bilgi inançsız eyleme ya da ruhsuz gövdeye benzer. Ve 24. Bilgi ile eylemin, davranışın bir uyum içinde olması gerekir. Şeyh Bedrettin'e göre medrese bilginleri yeterli yetişkin kimseler değildir. Onlar bilgisizlerle eşittirler. Onların Tanrı konusunda düşündükleri de gerçek değildir, tutarlı değildir. Ve 31. Peygamber, Şeyh Bedrettin'e göre peygamberler arınmış, yücelmiş, olgunluk aşamalarının doruğuna çıkmış, Tanrı ile yakınlık kurmuş, bilgi bakımından eşsiz bir derinliğe ulaşmış kimselerdir, örnek insanlardır. Onların kişilikleri tanrısal niteliklerle donatılmıştır. Söz gelişi peygamber İsa ruhuyla diri, gövdesiyle ölüdür. O Tanrı ruhu, Ruhullah olduğundan ruh yanı üstündür. Ruhun ölümsüz olması nedeniyle onun için ölmemiştir dediler. Ve 19. Bu sözlerden ruhun da ölümsüz olduğu sonucu çıkıyor açıkça. Yalnız Ruhullah olan İsa'nın değil. Peygamberler Tanrı'ya en yakın kimseler olduklarından, yetenek bakımından da insanlardan üstün bir yanları vardır. Onların bütün sözleri doğrudur, gerçektir. Bu peygamberlere yalan yakışmaz da ondandır. Şeyh Bedrettin'e göre, onun peygamberlere karşı duyduğu saygıyı, güvenci, yapıtlarında ele aldığı kimi sorunların çözümünde hadise başvurmasından, hadisi kesin kanıt olarak göstermesinden anlamak kolaydır. Sofi, Şeyh Bedrettin'in düşünce evreninde kendini tasavvufa vermiş kişinin, Sofi'nin ayrı bir yeri, bir önemi vardır. Ona göre Sofi, vakt oğludur. Gününü sızlanmakla, geçmişi düşünmekle geçirmeyeceği gibi geleceğe de önem vermez. Çünkü boyuna uzayıp gideri sonsuz bir umuştur bu. O günlerini Tanrı'nın birliğini anmakla, özünü arıtmakla geçirir. O boyuna Tanrı'yladır. Yalnız Tanrı'ya bakar, onu görür. Ve 87. Sofi kişinin kendini Tanrı'ya vermesi, Tanrı'dan başka bir varlık bilmemesi yüzünden, zaman üstü bir insan olduğundandır. O zamanla bağlantılı değildir. Bütün yaşam bağlarından da sıyrılmıştır. İnsanın bütün zaman koşullarının üstüne çıkması, insanüstü bir nitelik kazanması demektir. Tasavvufta ulu sayılan kişiler için zaman kavramı geçerli değildir. Şeyh Bedrettin de Sofi'yi bu niteliklerle donanmış tanrısal bir varlık olarak görüp göstermektedir. Bilgi aşamaları. Bilgi sağlamada yakin, yakın denen belli aşamalar vardır. Bunlar da ilmül yakın, aynül yakın, hakkul yakiri adlarıyla anılır. Bu aşamalar bilgi edinme yollarıdır. Kendilerine göre özellikleri, kesinlikleri vardır. Ancak üçü de kaynak bakımından birbirinden ayrılır. İlmül yakın denen bilgi, bir konuyu başkalarından dinleyerek, duyarak, öğrenerek sağlanır. Bu öğrenme yoluyla sağlanan bilgidir. Aynül yakın ise gözle görerek, olayı yaşayarak edinilen bilgidir. Bunda da kaynak gözdür. Hakkul yakın bilginin son aşamasıdır. Burada kişi olayı, bilginin kaynağını kendi özünde taşır. Bilgiyi kendi özünde beliren ışıkla kavrar. Şeyh Bedrettin bilginin bu aşamaları konusunda şöyle der. Eli açık ve yiğit kişinin niteliği kulaktan kulağa aktarılır. İnsan onu görmeden duyduklarına inanır. İşte buna ilmül yakın denir. Bu olayı birisi görerek kavrarsa aynül yakın olur. Hakkul yakın ise kişinin bu durumları kendi özünde yaşayarak bilmesi, onlarla nitelenmesidir. Ve 44. Tasavvufta çok yaygın olan bu bilgi edinme yolları, bilgi aşamaları Şeyh Bedrettin'in buluşu değildir. Yalnız konuyu açıklamak için verdiği emekler kendinindir. 10. Toplum düzeni. Şeyh Bedrettin'den günümüze kalan yazılarda onun ne biçim bir toplum düzeni istediğini, önerdiğini gösteren açık seçik bir düşünce ürünü yoktur. Bütün düşüncelerinin yoğunlaştığı varidat incelendiğinde Şeyh Bedrettin adına ileri sürüldüğü nitelikte bir toplum düzeninden de söz edilemez. Öteki yapıtlarında İslam anlayışının dışına çıkan, Kur'an'la gelen, çağına yenilik getiren bir toplum kuramı bulunmaz. Oysa söylentiler, yazılı kaynaklar Şeyh Bedrettin'den söz ederken çok kesin yargılar verir. Onun açık seçik bir toplum anlayışı ileri sürdüğünü söyler. Buna ortaklık diye Türkçe'ye aktarılan bir ad koyarlar. Eski kaynaklarda iştirakiye diye geçen, öyle yorumlanan kavramın Türkçe karşılığı ortaklıktır. Bütün mallarda, mülklerde, yurttaşların ortaklaşa yararlanma yetkisi anlamına gelen bu kavramla ilgili bir sözcük, bir açıklama Şeyh Bedrettin'de yoktur derken, dayandığımız tek kaynak onun elinden çıkan yapıtlardır. Tasavvufla bağlantılı yorumlar geneldir. Öte yandan Şeyh Bedrettin'in mal konusunda ortaklığı benimsediğini ona bağlananların, özellikle Börklüce Mustafa'nın olduğu söylenen konuşmalardan çıkaran kaynaklarda bu konuda bir birlik görülür. Dukas'tan Ebu Suud Efendi'ye değin birçok kimse Şeyh Bedrettin'in düşüncelerini benimseyenlerin kadınlar konusunda ortakçılığı önerdiklerini açık açık yazar söyler. Bu kanıya nereden hangi olaylar gözlemlenerek incelenerek varılmıştır bilemeyiz. Şeyh Bedrettin adına kurulduğu söylenen simavilik, simaviye adlı tarikata bağlananlar kendi aralarında kadınların ortaklaşa olmalarını belirten düşünceyi uygulamışlar mı? Bütün kadınlar ortaksa, bu da yaşama uygulanmışsa bunu görenler var mı? Böyle bir topluluk Osmanlı Devleti egemenliği altında yaşamış mıdır? Bu soruların karşılığını bulmak, doğrulukları konusunda olumlu sonuca varmak olanaksızdır. Mazdekilikte bile bir düşünce olarak kaldığı sanılan böyle bir ortaklığın, Osmanlı toplumunda uygulama alanına konulması sağlam bir düşünme yeteneğinin dışına çıkar. Şeyh Bedrettin kendinden önce ortaya çıkıp böyle sınırsız bir ortakçılığı savunan kaynaklardan yararlanabilir. Onların etkisi altında kalabilir. Buna kimsenin bir diyeceği olamaz. Ancak kendi elinden çıktığını bildiğimiz yazılarında böyle bir düşünce bulamıyoruz. Onu etkileyen kaynaklarda da bu tür düşünceler onlarla ilgili yazılardan çıkarılmaktadır. Şeyh Bedrettin geniş bilgisi, derin görüşleri, çevresinde sağladığı etki nedeniyle saygı görmüş, yetkisi onaylanmış bir bilgindir. Onu en acımasız biçimde eleştiren kaynaklar bile bilginliği konusunda olumlu düşünmekten kendilerini alamamıştır. Börklüce Mustafa'nın öğretim eğitim konusunda neler edindiğini, hangi aşamalardan geçtiğini bilmiyoruz. Bütün bildiklerimiz onun Şeyh Bedrettin'in Edirne'de kazaskerliği sırasında ketüdası, kahyası olduğudur. Oysa kaynaklar bütün malların kadınların ortaklaşalığı konusundaki düşünceleri Börklüce Mustafa'ya söyletirler. Şeyh Bedrettin'i suçlarlar. Şeyh Bedrettin bu düşünceleri kendi bulmamış, benimsememişse de kendinden önce gelen kuruluşlardan almıştır. Bakınız Şeyh Bedrettin'i etkileyen kaynaklar. Ortada kala kala bir varsayım kalıyor ki, o da Şeyh Bedrettin'in kendisine çok bağlı olanlara, özellikle Börklüce Mustafa'ya bu düşünceleri aşıladığıdır. Olaylara bu açıdan bakarsak, Börklüce Mustafa'ya söyletilenleri de kaynaklara dayanarak Şeyh Bedrettin'e yüklersek, onun toplum konusunda belli bir görüşü olduğunu kolayca söyleyebiliriz. Ancak biz gene de burada Şeyh Bedrettin'in kendinin değil de adına kurulan örgütün, Simaviliğin Osmanlı kaynaklarına dayanarak toplum anlayışını açıklamaya çalışacağız. Bu nedenle söyleyeceklerimiz Şeyh Bedrettin'den çok ona bağlanan kuruluşun bize aktarılan görüşü olacaktır. Şeyh Bedrettin'in izini sürenlerle ilgili açıklamalara göre Simavilik yaşam için gerekli bütün malların ortaklaşa kullanılmasını, iyelik, mülkiyet, geleneğinin kaldırılmasını isteyen bir kuruluştur. Kimi yazarlar ise bu ortaklığın içine kadını da sokarlar. Önemli olan tarih açısından bakınca iyeliğin kaldırılmasıdır. Şeyh Bedrettin adına Karaburun yöresinde köylüler arasında inançlarını yaymaya başlayan Börklüce Mustafa için Bizans tarihçisi Dukas şunları söylüyor. Kadınlar dışında yiyecekler, giyecekler, evcil hayvanlar, işlenir topraklar gibi varlıkların tümünün kamunun ortak malı olmasını öneriyordu. Bu alıntı bölümde geçen açıklamaya göre Börklüce Mustafa sınırlı bir ortakçılık düzeni istiyor. Ancak kamunun geçimini sağlayacak, yaşamını sürdürecek ürünlerin hangi çalışma düzeniyle edinileceğini söylemiyor. Biz bir varsayımla bu ürünleri sağlayacak düzenin de ortaklaşa çalışmaya dayandığını ileri sürebiliriz. Ancak bu ortaklaşa yararlanma düzeninde bir takım koşullar var mıdır? Onu pek kestiremeyiz. Tek tek kişiler bu ortak ürünlerden gereksinimleri oranında mı, yoksa ortaya koydukları emek karşılığında mı yararlanacaklar? Bu sorunun şimdilik kesin bir karşılığı yoktur. Bu karşılık olmayınca da simaviliğin düşüncesi bir dilek olmaktan öteye geçemez. İstenen düzenin adını koyabilmek için başka koşullar da gerekir. Ancak bu koşullar düzenin ne olduğunu, hangi yöntemle işleyeceğini gösterir. Şükrullah bin Şihabettin'in Behçetüt Tevarih adlı yapıtında Şeyh Bedrettin olayına değinen bölümde geçen şu açıklama biraz daha ilginçtir. Nüşirevan'ın babası döneminde Horasan'da ortaya çıkan bunlar gibi birisi vardı. Bu açıklamada ilginç olan konu, olayın 529-532 yılları arasında İran'da ayaklanan Mazdek adlı kişiye bağlanmasıdır. Mazdak'ın düşüncesine göre toplumda mal, mülk, kadın ne varsa ortaktır. Osmanlı yazarı, olayı İran'da geçenle bağlantılı kılarken, inanç bakımından arada önemli bir benzerlik bulsa gerek. Bizans tarihçisi Dukas, kadınları işe katmamış, ortaklığı yalnız öteki varlıklara uygulanır, nitelikte göstermişti. Osmanlı yazarı ise kadınları da mal ortaklığına katıyor. Hangisi doğru? İdrisi Bitlisi'nin bir tarih niteliği taşıyan Heşt Behişt adlı yapıtında, Şeyh Bedrettin olayına ayrılan bölümde, geniş mezhepliliği, yakışıksız bütün işleri uygun görürler, şehvet tutkularına kapılırlar, şeytanca kandırmacalarla insanları aldatırlar. Batıni inançlarına göre kendilerine uyanları kandırarak içkiye, çalgıya yasak koymadı diyor. Bunda da üstü kapalı olarak kadınlarla utanç verici bir durumda düşülüp kalkıldığı anlatılmak isteniyor. Yukarıda verilen alıntı örnekleri istediğimiz sayıya ulaştırır, çoğaltabiliriz. Bizans tarihçisiyle Osmanlı tarihçilerinin olaya bakış biçimlerini sergileyebiliriz. Olaya din açısından, din duygularına kapılarak bakmalarına karşılık Bizans tarihçisi daha ölçülü davranıyor. Osmanlı tarihçileri ise bütün ilgilerini kadın konusunda yoğunlaştırmış. Şimdi bir de ünlü din bilgini Ebu Suud Efendi'den bir örnek verelim. Semavetlü, Simavnalı takımından bir takım içki içtiklerinde birbirin kadınlarını eşlerinin onaylarıyla kullansalar adı geçen erkeklere ne yapmak gerekir? Öldürmek gerekir. İster tarihçi, ister din bilgini, ister yazar olsun. Şeyh Bedrettin konusunda bütün Osmanlı aydınları ağız birliği etmiş gibidir. Bu durumda onlardan yararlanarak bir sorunu çözme olanağı yoktur. Ancak yalanların, yermelerin arkasında bir takım gerçeklerin gizlendiği, gizlenmek istendiği de bellidir. Şeyh Bedrettin adına ileri sürülen, çağında çok ağır birer suç sayılan düşünceler bir gerçeği dile getiriyor. Bu gerçekte Şeyh Bedrettin'in çağının toplum anlayışını çok aşmış bir kimse olduğudur. Bu aşılan çağda Osmanlı toplum düzeninin geçerlik taşıdığı orta çağdır. Simavilik yeni bir toplum düzeni getirmekten çok, daha önce ortaya atılmış düşüncelerin yeniden ele alınmasını içeren bir kuruluştur. Onun önerdiği yaşama düzeni ne Bilge Eflatun'un devlet anlayışına ne de Orta Çağ'ın tanrısal devlet görüşüne benzer. Onlar gibi bilgeliğe dayanan, bilim kurumlarından ışıklanan bir yönetim düzeni olmaktan uzaktır. Varlık aşamalarının doruğunda Tanrı vardır. Tanrı'nın bütün varlık türlerinde görünüş olarak belirmesi, varoluşunda bu görünüşten kaynaklanması, toplum düzeninin Tanrı-insan bağlantısı içinde biçimlenmesini gerekli kılıyor. İnsan tanrısal bir varlıktır. Bütün varlık türleri özde değil, görünüşte aynıdır. Bu nedenle toplumda tanrısal bir özden doğan kuruluştur. Tanrı bütün insanlarda göründüğüne, dile geldiğine göre insan elinden çıkacak ne varsa bir yanıyla gene Tanrı'ya bağlanıyor demektir. Bundan çıkan sonuca göre toplum denen büyük kurum tanrısaldır. Geniş yorumlara dalmanın, kavramların sınır çizgilerini aşmaya kalkmanın gereği yok artık. Toplumu oluşturan bireyleri tanrısal özle bağlantılı kılmak yeni bir görüş değildir. Bunun biraz değişik biçimde olanı ilk çağda da vardı. Simaviliğin bütün yeniliği Osmanlı toplumu içindeki tutumundadır. Daha doğrusu Osmanlı toplum anlayışına göre yenidir, toplum tarihine göre değil. Bir toplum görüşünü ortaya atarken bütün mallar, kadınlar, evcil hayvanlar ortaktır demek yeterli değildir. Bu ortaklığı yönetecek, düzenleyecek, ayakta tutacak koşullar, ilkeler nelerdir? Ne biçimdir? Açıklamak, derli toplu olarak söylemek gerekir. Üretim hangi koşullar altında düzenlenecek? Öğretim, eğitim neye göre yürütülecek? Çocukların bakımı, yargı örgütleri, bireyler arasındaki toplumsal ilişkiler, tüketim işlemleri belli bir anlayışa göre örgütlenmek ister. Bu örgütlenmenin de belli yasaları olacak. Simavilik bunların bir tekine bile değinmiyor. Bir takım kavramlar ortaya alıp onlarla ilgili soruları karşılıksız bırakıyor. kesin bir toplum anlayışı getirmemesine karşın semaviliğin ortaya attığı görüşün ilginç yanları da vardır. Önce toplum düzeninde sömürüye karşıdır. Tüketici ile üretici arasındaki uçurumu kaldırmak istiyor. Yaşamayı çalışanların emeklerine dayalı bir süre diye anlıyor. Toplumu oluşturanların çoğu çalışsın, azı yesin istemiyor. Şeyh Bedrettin'in izini sürenlere bakılırsa, onların yaşama biçimlerinden illerde yaşayan varlıklara değil de, köylerde yaşayan yoksullara, gerçek üreticilere dayanmak istediği anlaşılır. Osmanlı toplumu için bu da önemli bir düşüncedir, onu aşmıştır. Osmanlı toplumu yoksul üreticiye dayanarak ayakta duran, buna karşın onun yararını düşünmeyen, yalnız tüketici olarak yaşamını sürdüren, bunu da din anlayışına bağlayan bir kuruluştur. Onun aşamalar düzeninde üretici yalnız bir görev varlığıdır. Yetkisi, direnme olanağı yoktur. Yalnız buyurulanı yapmakla, isteneni eksiksiz vermekle yükümlüdür. Simaviliğin olduğu ileri sürülen, daha önce özetlenen düşüncelere göre Osmanlı toplumunun yapısı, düzeni değişmelidir. Bütün malları ortaktırdan anlaşılan da budur bizce. Gerçek olan bu yeryüzüdür. Dinlerin ileri sürdükleri birer düş ürünüdür. Şeyh Bedrettin'in varidatta ileri sürdüğü görüşlerin daha çok bir varlık sorunu, yeryüzünün gerçekliğini içeren bir konu üzerinde yoğunlaştığını anlıyoruz. Bu açıdan bakınca onun anladığı toplumun içinde yaşanan evrene, yeryüzüne, somut olana yönelik bir varlık olduğu sonucu çıkar. Bunu da dinlerin öte evrende, ahirette bulunduğunu söylediği şu: huriler, köşkler, yemişler ve bunların benzerleri yalnız düş ülkesinde vardır, duyu evreninde yoktur. V3 açıklamasından anlıyoruz. Din insanları yeryüzünden soğutup öte evrene, düş evrenine çekmek için orada birbirinden güzel kızların, hurilerin, baldan tatlı ırmakların, mutluluk dolu köşklerin, tadına doyulmaz yemişlerin bulunduğunu ileri sürer. Yeryüzünde olan bütün varlıkların geçici, öte evrendekilerin kalıcı olduğunu söyler. Şeyh Bedrettin ise bu söylenenlerin birer düş ürünü olduğunu, gerçek evrende o tür varlıkların bulunmadığını ileri sürer. Sözün kısası, ahiret yoktur der. Ona göre ne varsa yeryüzündedir, duyu evrenindedir. Toplum düzensizdir. İnsanlar yanılmalar, aldanmalar, aşırı tutkular içindedir. Kazanç tutkusu onları gerçekten uzaklaştırmıştır. Bundan dolayı bir takım insanlar bir takım insanlara taparlar. Kimi altın ve gümüş paralara, kimi yenilecek içilecek nesnelere, övünç veren varlıklara tapar da Tanrı'ya taptığını sanır. V7. Burada Şeyh Bedrettin bir toplum içinde yaşayan insanların nedenli kazanç düşkünü, çıkara tutkun, altın gümüş ardınca koşar olduklarını, Tanrı'yı böyle gördüklerini söylerken, üstü kapalı olarak bir toplum düzenini, bir yaşama biçimini dile getirmektedir. İnsan üzerinde yaşadığı evrende vardır. Bu evren önsüz sonsuzdur, ölümsüzdür, gerçektir. V15. İnsan içinde bulunduğu inanç ortamı dolayısıyla gerçeği göremiyor, kalıcı olanı geçici olandan ayırt edemiyor. Duyulara değil de düşlere dayalı izlenimlere inanıyor. Dinlerin öngördükleri bütün varlıklar birer düş ürünüdür. Şeyh Bedrettin'in anladığı evren bir düş evreni değildir. Duyularla algılanan, bilinen evrendir. Bu evrenin bir bölümü de içinde yaşadığımız toplumdur. İlişki kurduğumuz insanlardan oluşan bütündür. İmdi evreni düşlerden kurtarıp duyularla algılanan varlık ortamına yerleştirince toplumun nitelikleri de kendiliğinden belirir. Bir toplum öğretim, eğitim bakımından gereğince aydınlanmış, uyanmamışsa inançların tutarsızlığından kurtulamaz, gerçeği göremez. Kişiler düşlere kapılır, duyu verilerinden yeterince yararlanamazlar. Böylece yaşanan evrenin değil de düşlenen evrenin, içinde var olunan toplumun değil de gelecekte var olacağı kuruntulanan toplumun gerçekliğine inanırlar. Bu yüzden cennetin, cehennemin, onlarla ilgili nesnelerin anlamları başkadır. Bunları bilgisizlerin anlama olanağı yoktur. V21. İnsan duyularla ne algılamışsa, ne görmüş duymuşsa, düş varlıkları da ona göre biçimlenir, belirlenir. Gerçeği söylemek gerekirse, o kişinin gördüğü düş ancak düşündükleridir. V22. İnsan uyanıkken bildiği, düşündüğü, gördüğü nesneleri düşte de görür. İşittiği sözleri işitir, tasavvur ettiğine uygun gelenleri görebilir. Ve 22. Bütün edindiklerimiz, bildiklerimiz, varsayımlarımız, içinde yaşadığımız ortamın, toplumun yapısı gereği olduğundan, insan aklı uyanıkken, düşündüklerini uykuda da düşünebilir. Düşünme yeteneği nedenli arınmış, nedenli sağlıklı kalmışsa, düşte gördüğü nesneler de o oranda doğru çıkar. Ve 22. Şeyh Bedrettin'in toplum anlayışını yukarıya aktarılan düşüncelerinden, yorum yoluyla çıkarmaktan başka bir yol yoktur. Varidatta buna benzer düşünceleri bulmak kolaydır. Bu düşünceler onun duyu verilerine nedenli önem verdiğini, düş gibi çok karmaşık bir olayı somut verilerle açıklama yöntemini benimsediğini göstermektedir. Böyle düşünen bir kimsenin toplumdan ne anladığı, hangi niteliklerle donanmış bir toplum düzeni özelliği de bellidir artık. Bu toplum yanıltıcı, gerçek olan bu evrenden uzaklaştırıcı, düş varlıklarıyla yetinici eğilimlerden, öğretim anlayışından sıyrılmış, dinlerin baskısından arınmış bir toplum olabilir. Bu toplumun tanrısı, peygamberi vardır. Ancak toplumun dışında değildir. Toplumla birlik, bütünlük içindedir. Bir yanıyla tasavvufa, yeni eflatunculuğa dayanan, tanrısız olmaktan ürken ya da öyle görünen, bir yanıyla bütün gerçekleri duyu verilerine bağlayan, düşleri bile onlarla açıklayan, tanrısal olanla gerçekçilik arasında gidip gelen bir toplum. Yazılı kaynakların bildirdiklerine inanılırsa, Şeyh Bedrettin çağdaş anlayış ortamında bir aydındır. Varidata bakılırsa, tanrısallıktan iyice kurtulamamış, buna karşın çağını aşmış bir düşünürdür. Açık söylemek gerekirse, Şeyh Bedrettin, Osmanlı kaynaklarının abartmalı nitelikte gösterdikleri bir kimse değildir. Özellikle aşırı toplumcu denebilecek bir yanı yoktur. Yalnız somut olmayı, yaşanan evreni, yaşanılmak istenenden, görüleni düşünülenden üstün tutan, düşten çok duyuya önem veren bir bilgin olduğu da kesindir. İmdi Şeyh Bedrettin'in toplum anlayışının kavranmasında konuya ışık tutabilecek başka bir olaya geçelim. Kaynaklar bize onun bilgin, derin, yetenekli, etkili bir kimse olduğunu, bu nitelikleri yüzünden de Musa Çelebi'nin ilgisini çekerek Edirne'de kazaskerlik gibi oldukça yüksek bir göreve atandığını bildirirler. Onun bu görevi Musa Çelebi'nin ölümüne dek 1413 sürmüştür. Varidatta geçen 810 yılı Cemazi-yü Lahiresi'nin V103, sözlerinden onun 1407 yıllarındaki düşüncelerini, bu düşüncelerin şeriatla bağdaşmayan bir nitelik taşıdığını öğreniyoruz. Demek Şeyh Bedrettin, Edirne'de kazaskerlik görevine başlamadan önce bu görevi sürdürdüğü sürece Osmanlı tarihçilerinin yazdıkları gibi düşünüyordu. Onun istediği, savunduğu ortakçılık anlayışına dayanan bir toplumdu. Kazasker Şeyh Bedrettin'in ketüdası, kahyası Börklüce Mustafa da bu toplum türünün savunucularındandı. Üstelik kazasker de kahya da dinsiz kimselerdi. Peki Musa Çelebi böyle düşünen kimseleri çevresinde neden barındırmıştı? Yoksa Musa Çelebi de böyle mi düşünüyordu? Kardeşi Çelebi Mehmet'e karşı ayaklanarak bağımsızlık savında bulunması, bir süre Edirne yöresinde egemenlik sağlaması, Şeyh Bedrettin ile Börklüce Mustafa'nın düşündüklerini uygulama denemesi sayılabilir mi? Onda böyle bir eğilim mi vardı, yoksa Musa Çelebi çevresinde toplananları, özellikle Şeyh Bedrettin'i iyi tanımamış mıydı? Şeyh Bedrettin gerçek düşüncelerini gizlemiş miydi? Gizlemişse varidatta geçen, 1407'den önce ortaya atıldığı anlaşılan düşünceler ne yolla on binlerce kişiye yayıldı kısa bir süre içinde? Bu soruları daha da çoğaltabiliriz. Osmanlı mantığı ölçülerine göre, bu soruların karşılığını bulma olanağı yoktur. Şeyh Bedrettin'in tasavvufla ilgili İslam diniyle pek bağdaşmayan toplumcu düşünceleri Edirne'de görev alışından çok önce belirmiş. Çevresinde toplananlarca benimsenip yayılmaya başlamıştır. Öyle anlaşılıyor ki bu konuda pek de yavan olmayan Börklüce Mustafa da şeyhin görüşlerine kendininkileri eklemiş. Ortakçılığa dayanan bir toplum anlayışını geliştirip yaymaya başlamıştır. Şeyh ile kahyasının görüşlerinden oluşan bu ortakçı toplum düzeni, daha çok geçim sıkıntısı çeken üretici toplulukların ilgisini çekmiş, onların yaşama düzenine yön verebilecek nitelikte sayılmıştır. Nitekim ayaklananların köylülerden, topraksız kimselerden oluşması da bunu göstermektedir. Yoksa köylülerin yalnız din inançlarıyla, cennet umuduyla böyle bir işe sarılmaları pek olası görünmüyor. Köylüler genellikle varlıklı kimselerin, beylerin tarlalarında, yaylalarında boğaz tokluğuna çalışan kimselerdi. Onlar için bütün işlenir toprakların, onlardan sağlanan ürünlerin ortaklaşa olması gerçekten en ilginç toplum düzenidir. Börklüce Mustafa'nın Torlak Kemal'in birer köylü olmaları, Batı Anadolu'nun Rumeli'nin bütün üretim alanlarının, tarlaların, bağların, belli kimselerin egemenliği altında bulunuşu, köylülerin birer işçi olarak yaşamlarını sürdürme gereğinde kalışları, o çağda bütün bu toplum varlıklarından ortaklaşa yararlanmayı ilginç gösterecek nedenlerdir. O dönemde özellikle Batı Anadolu'da Hristiyan halk çoğunluktaydı. İşlenir topraklarda çalışanlar, devlete cizye denen vergiyi ödeyenler, hazinenin en büyük gelirini sağlayanlar onlardı. Simaviliğin onlar arasında da yayılması, din ayrılığının pek gözetilmemesi ya da birçok Hristiyanın din değiştirip Müslüman olması, gerçekte öyle görünmesi gibi olaylar üretim alanlarında çalışanların tutumlarını gösterir. Devlet bu yurttaşların sağladığı gelirlerle, vergilerle varlıklı duruma gelmiş, hazine dolmuş, halk yararına açık bir tüketim yok. Toplum düzeni yönetici kuruluşa açık, halk kesimine kapalı. Bundan dolayı devlet varlıklı, yalnız cami, mescit, çeşme, medrese açmaktadır. Mustafa Nuri Paşa, Netaicül Vukuat, Neşet Çağatay Yayımı 1979, Cilt 1-2, Sayfa 19-20. Şeyh Bedrettin ile ilgili bilgiler içinse sayfa 31-32. Yazar burada Şeyh Bedrettin'in büyük, derin bir bilgin olduğunu söyler. Çağında çevresinde uyandırdığı etkiyi özet olarak anlatır. Oysa halkın üretici gücünü artırmak için yeni üretim alanları bulmak, üretimden sağlanan gelirlerle halka yararlı olmak, böyle bir toplum düzeni oluşturmak gerekiyordu. Devletin düşünmek istemediği bu toplum düzenini söylentilere, Osmanlı tarihçilerine bakılırsa Börklüce Mustafa gerçekleştirmek istiyordu. Bu düzende toplumcu üretim alanların toplum yararına işletilmesini öngören halk kesimine açık bir nitelik taşıyordu. Osmanlı hazinesi bu dönemde varlıklı yeterli olabilir. Yukarıda görüldüğü gibi cami, çeşme, mescit yapımına önem verebilir. Başka kaynaklarla çelişkili olduğu görülen bu bilgiler, gerçek olsa bile halkın üretici kalabalığın düzenli, tedirgin edici etkilerden uzak bir yaşama düzeninde olduğunu göstermez. Halkın üretici kesimin yaşama koşulları yerinde yeterli olsa, Şeyh Bedrettin'in Börklüce Mustafa'nın çevresinde toplanmasına gerek kalmazdı. Bakınız, üretim, tüketim. Demek istenen toplum düzeni ortakçı bir nitelikteydi. Buna yalnız köylüler yatkındı. Ayaklanma olayına karışanlar arasında varlıklı, illerde oturan büyük gelirli kimselerin bulunmayışı, bunu gösterir bir belgenin olmayışı, simaviliğin köylülerden, yoksullardan yana bir kuruluş olarak anlaşıldığını ortaya koymaktadır. Börklüce Mustafa'nın çevresinde toplanan kalabalık, onun Şeyh Bedrettin'in kişiliğinde peygamberce bir özellik görmüşse, bu inançla onun izinde yürümüşse, bunda tek etki o çağda bu tür işleri ancak peygamberlerin yapabilecekleri inancının yaygınlığıdır. Ortaçağ bütün büyük işlerin toplum değişmelerinin Tanrı buyruğuyla peygamberlerce, ermişlerce gerçekleştirileceği inancındadır. Nitekim İslam dininden doğmuş kimi tarikatlarda, Kur'an'dan kaynaklanan bir Mehdi olayı vardır, günün birinde bilinmeyen ülkeden, gayb aleminden yeryüzüne, evrene gelecek, bütün kötülükleri ortadan kaldıracak, insanlar arasında kardeşliği kuracak, barışı sağlayacak, ortalığa mutluluk saçacaktır. Bu inanç kimi insanlarda evrenin düzelmesini, mutlu bir toplumun kurulmasını bekleme duygusunu yaratmıştır. Kimi tarikat ulularının kişiliğinde Mehdi niteliğinin bulunduğu konusundaki inancın kaynağı budur. Börklüce Mustafa ile Şeyh Bedrettin için söylenen, "Şeyhimiz huruc etti, biz dahi ederiz" sözlerinin anlamı budur. Ancak Şeyh Bedrettin'in gerçek kişiliğinde böyle düşlere, gerçekle bağdaşmayan sanılara yatkın bir nitelik bulmak güçtür. Onda daha çok çağının inanç ortamına aykırı da düşse, belli bir anlamda tanrısal bir toplum anlayışı vardır. Ancak bu anlayış, varlık birliği ilküsünden doğan bir inanca dayanır. Toplumu tabandan doruğa doğru değil de, doruktan tabana doğru düzenlemeye eğilim gösterir. Bu eğilimin tek dayanağı da Kur'an'ın birçok yerinde geçen, yerde ve göklerde ne varsa Tanrı'nındır. Tek egemen O'dur bildirisidir. İmdi buraya değin verilen örneklerin, yapılan açıklamaların ışığı altında, Şeyh Bedrettin ile izinden yürüyenlerin, şu simavilik denen kuruluşun anladığı toplum düzenini belirgin çizgileriyle özetleyelim. 1. Şeyh Bedrettin'in toplum düzenini kesin çizgileriyle niteleyen, tanımlayan bilgece bir görüş yoktur. Onun bu alandaki düşünceleri varidatta toplanan konuşmalarından yorumlama yoluyla çıkarılabilir. O durumda da Kur'an'a dayalı ancak içinde yaşadığımız evrenin koşullarına uygun bir toplum düzeni ortaya çıkar. Yaratılmış bütün varlıklar konusunda tek egemen Tanrı'dır. Yeryüzünde bulunan bütün nesnelerin, tarla, bağ, bahçe, maden, sular, insanların yararlanabileceği bütün varlıklar, gerçek ısı, sahibi Tanrı'dır. Bütün insanlar bu varlıklardan yararlanabilirler. 2. Osmanlı kaynaklarının Bizans tarihçisi Dukas'ın bildirdiklerine göre, Börklüce Mustafa bir yandan kendi adına bir yandan da Şeyh Bedrettin adına konuşmakta, bütün malların biz üretim alanları diyelim, ortaklaşa kullanılmasını, iyilik yetkisinin kaldırılmasını istemektedir. 3. Yalnız Osmanlı kaynaklarına göre Şeyh Bedrettin adına kurulmuş olan Simavilik tarikatı, bütün malların insana yararlı nesnelerin yanında kadınların da ortaklaşa yararlanılması görüşünü savunmaktadır. Bundan dolayı özel iyilik, özel mülkiyet, aile gereksizdir. Doğal bir kurum değildir. Bu konuda biraz yoruma kaçarsak şunları da söyleyebiliriz. İyilik, aile, yönetici kuruluşların güce baskıya dayanarak oluşturuldukları birer kurumdur. Kendi aralarında bütün aktöre kurallarına aykırı davranırlar. Suç sayılmaz. Egemenlikleri altında bulunanlar, onlar gibi davranmak isterse din bakımından ağır suç sayılır. 4. İnsanların yeryüzü varlıklarından, nimetlerden eşit olanaklar içinde yararlanmaları dine, dinin öngördüğü yaşama kurallarına, Tanrı yasasına aykırı değildir. Aykırılık bu din yasalarını, kutsal kitapların bildirdiklerini yanlış yorumlamada, kavramların özüne değil de yüzüne bakarak anlam çıkarmadadır. 5. Tanrı bütün insanlarda görünür. Bundan dolayı insanın insana kulluğu, varlık birliği ilkelerine aykırıdır. Bilgisiz, çıkarcı kimseler din yargılarını, Tanrı buyruklarını aykırı anlamlarda benimseyip uygulamaya kalkışmışlardır. 6. Ahiret, cennet, cehennem, ölümden sonra dirilme, yargı günü benzeri gibi yoktur. Ne varsa bu evrendedir. Mutlu yaşayan cennette, sıkıntı, üzüntü çeken cehennemde sayılır. Bundan dolayı önemli olan ahireti değil, yeryüzü yaşamını, toplumu düzenlemek, kötülükleri yaratan nedenleri büsbütün ortadan kaldırmaktır. Bu da gerçek olan bu evreni, onunla bir olan tanrısal özü bilmekle, kavramakla sağlanabilir. 7. Bütün dinler özdeştir, ayrılık görünüştedir. Bir Hristiyanın taptığı Tanrı ile Müslümanınki arasında varlık, yücelik bakımından ayrılık, aykırılık yoktur. Dukas'ın bildirdiğine göre, bu nedenle bütün insanların birlik olmaları, barış içinde yaşamaları, yeryüzü varlıklarından eşit ölçülere göre yararlanmaları gerekir. Tanrı yalnız Müslümanların ya da Hristiyanların değil, bütün insanların Tanrısıdır. 8. Evren önsüz sonsuzdur. Bundan dolayı gerçek olan da maddedir. Madde ile Tanrı, öz bakımından birdir. Ayrılık bir görünüşe aldanma olayıdır. Şeyh Bedrettin'in bu görüşünden kalkarak, yeryüzü yaşamı gerçek olduğuna göre, mutluluğu aramanın yeri evrendir. Bundan dolayı evrenle ilgili bir toplum düzeni kurma gereği vardır. Biçiminde bir yorum yapabiliriz. Bu yorumda onun ortaya attığı görüşleri açıklama çabasından öteye geçemez. 9. İnsan bir evren varlığıdır. Dinlerin ileri sürdükleri nitelikte bir geleceği yoktur. Gerçek toplum, yeryüzünde yaşayan insanlardan oluşan toplumdur. Tanrısal ülkede kurulacağı söylenen toplum değil. İnsan ancak bu yeryüzü toplumunda mutlu olabileceğine göre başka bir toplumun üyesi olmaya çalışmamalı, yeryüzü toplumunu düzenlemenin yollarını aramalı. 10. Birer olgun insan olan peygamberler de bu yeryüzü toplumunu, yeryüzü yaşamını düzene koymaya çalışmışlardır. Onların düşünceleri, sözleri bilgisiz yorumcular yüzünden yanlış anlaşılmış, gereğince uygulanamamıştır. 11. Yeryüzü yaşamını düzenlemek, Tanrı gerçeğini anlamak, doğruyu bilmek, insanı tanımak, bilgin kişilerin bilgelerin işidir. Bilgisiz, görgüsüz kimseler bu konuları anlayamazlar. İnsanları şaşırtan, gerçekten uzaklaştıran, mutsuzluğa götüren bu bilgisiz kimselerdir. Gerçek bilgi de içe kapanışla, sezişle edinilir. Öyleyse bilgin, tutkusuz öğrenmeyi seven, insanla Tanrı arasındaki özdeşliği kendi gönlünde bulan, bütün mal mülk kaygılarından sıyrılan olgun kişidir. Yeryüzü varlıklarına bağlanmak, boyuna varlığını çoğaltmak için didinmek, çıkar ardınca koşmak, kazanç tutkusuyla yanmak bilgisiz, anlayışsız kimsenin işidir. Şeyh Bedrettin'in sözlüğünde bilgin sözcüğünün karşılığı Arapça bilmek anlamına gelen, arefe kökünden türemiş olan arif kavramıdır. Arif kavramının içeriği geniştir. Gönül bilgisi içe kapanışla, sezgiyle kazanılmış bilgi anlamına gelen, irfan ile dolmuş kimseye arif denir. Varidatta bilgi kavramıyla at başı gider bu sözcük. 12. Kişi kendi emeğiyle geçinmelidir. Tanrı erlerine yakışan, olgun kimselere uygun gelen budur. Kişinin eylemlerinden sorumlu olması, suç öğesinin başkalarında değil de eylemde bulunanda aranması en doğru tüze kuralıdır. Öyleyse kişi yaşadığı toplumdaki davranışlardan dolayı yargılanabilir. Bu yargılanma işlemi de cennetle cehennemle ilgili değildir. Onlar birer düş ürünüdür. Şeyh Bedrettin'in onun izinde yürüyenlerin görüşlerini, ne tür bir toplum düzeni istediklerini, yazılı kaynaklara, söylentilere, varidatta bulunan açıklamalara, yorumlara dayanarak 12 bölümde göstermeye çalışırken başvurulan yöntem belgeleri konuşturmak oldu. Bunun da bu konuyla ilgili bütün sorulara kesin bir karşılık olduğunu, olacağını sanmıyoruz. Elimizde bulunan tarih kaynakları incelendiğinde, konuşulanların Şeyh Bedrettin ya da onun izni sürenler değil, onlara karşı bir inancı benimsemiş kimseler oldukları unutulmamalı. 11. Şeyh Bedrettin'in etkisi. Ölüm çok ilginç yorumlara, etkilere yol açan kaçınılmaz bir olaydır. Doğal değil de düşüncelerden dolayı gelir. Yasa gereği, insan eliyle uygulanırsa yarattığı etki bambaşka oluverir. Düşünce tarihinde ölümden yararlanan nice ünlü kişi vardır. Ölümleri düşüncelerinden daha etkili, daha kalıcı olmuştur. Kimi dönemde ölümün ölene kazandırdığını düşünceleri, yapıtları kazandıramaz. Buna ölümün biçimiyle ilgili bir olay demek daha doğru olur. Şeyh Bedrettin'in ölümü de günümüze değin gelen yazılı kaynaklara göre inancından, düşüncesinden dolayıdır. Onun çevresinde toplananlar kendisine bütün varlıklarıyla bağlanmış, devlete karşı ayaklanmayı bile göze almış, ölüme korkusuzca giden, gittikleri söylenen kimselerdir. Sünni yazarların ellerinden çıkan kaynaklar bize, Şeyh Bedrettin'i dinsiz, inançsız, suçlu, devlete karşı ayaklanıcı, halkı kışkırtıcı, bozguncu benzeri gibi bir kimse olarak tanıtırlar. Yapıtlarını incelediğimizde, Şeyh Bedrettin'i ilginç bir bilgin, çağına göre ileri görüşlü, özlü bir düşünür diye anlarız. İslam bilimlerini çok iyi bilen, Kur'an, hadis konularında gerçekten yetkili olduğu görülen Şeyh Bedrettin, kendisinden sonra iki türlü etkinin doğmasına olanak sağlamıştır. Bunlardan biri İslam bilimleri alanında, bilgin Bedrettin, öteki tasavvuf konuları üzerindeki düşüncelerinden dolayı Şeyh Bedrettin. Şeyh Bedrettin'in etkisi bilgin Bedrettin'inkinden çoktur. Onun adı bile bu ikinci etkisi yüzünden günümüze kalmıştır. Osmanlı kaynakları onun bilgin yanını şöyle bir iki sözcükle geçiştirir. Şeyh yanını da sayısız yermelerle karıştırıp kaynaştırarak ürkütücü bir nitelikte serer gözler önüne. Onlara göre şeyh devlete karşı gelmiş, padişahlık istemiş, peygamberliğini ileri sürmüş, bütün malların ortaklaşa kullanılmasını önermiş, şeriata aykırı davranmış, kaçılası bir kimsedir. En ünlü yapıtı Varidat ise, okunulması şöyle dursun, ele bile alınmaması gereken yakılası bir nesnedir. Gerçek öyle midir? Öyleyse neden başka şeyhlerin yapıtlarında görülen şeriata aykırılıklara göz yumulmuştur? Bedrettin'den en az 150 yıl önce ölen Mevlana'nın Mesnevisinde işlenen konular, ileri sürülen düşünceler şeriatla bağdaşır mı? Kesinlikle söyleyebiliriz ki bağdaşamaz. Öyleyse ona karşı yasakların korunmaması nedendir? Belli bir inanç kurumuna, mezhebe bağlanan Şeyh Bedrettin'e karşı olan kimseler, bu soruların karşılığını bulamamış, bulmak istememiştir. Ancak tarih bilinci bu sorunları aydınlatacak niteliktedir. Onun ışığı nereye düşerse orada karanlık sorun kalmaz. Yeter ki iş tarih bilincine kalsın. Bu bilinç ülkede doğma olanağı bulsun. Tarih bilincinin ışığında sergilenirse, bütün yasakların güçsüz düşüncelerden, geleceğe güvenle bakamayan, kuşkulu inançlardan doğduğu, onlarca uygulandığı anlaşılır. Bütün yasaklar güçsüzlerin birer sığınağıdır. Güçlü, sağlıklı bir varlık için sığınak gerekmez. Şeyh Bedrettin'in sağlığında çevresinde toplananların büyük bir kalabalık oluşturdukları biliniyor. Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal adlı kimselerin çalışmalarıyla oluştuğu sanılan bu topluluğa sonraları bir tarikat niteliği kazandırılarak Simaviye adı verilmiştir. Şeyh Bedrettin ile yakınlarının, yandaşlarının öldürülmelerinden sonra bu topluluğun dağıldığı, çoğunun kılıçtan geçirildiği söylenirse de bu doğru değildir. Kılıçtan kurtulanlar arasında Şeyh Bedrettin'in inançlarını yayanlar, sürdürenler, o inanç çevresinde toplananlar olmuştur. 7. Kaset 1. Yüzün Sonu.